Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allemtena ve zidna ilme. Değerli dinleyenlerimiz, aziz dostlar, tefsir dersimizde Rahman suresine başlamıştık. Bir önceki dersimizde 1. ayetten 13. ayete kadar Rabbimizin kelamını anlamaya gayret ettik. İnşallah bugün de Cenab-ı Hak izin verirse 14. ayetten 25. ayete kadar Rabbimizin kelamını hem okuyacağız hem de anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz kelamıyla her geçen gün, her an daha derinlikli bir şekilde buluşmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an'ın hidayetiyle hidayet bulmayı, Kur'an'ın çağırdığı, davet ettiği dirilişe icabet edip uyup dirilmeyi hepimize lütfeylesin efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Halakal insane min salsalin kel fakhar. Ve halakal canne min maricim min nar. Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tükezzibân. Rabbül meşrikayni ve rabbül mağribeyn. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
Aziz dostlar, Rahman suresinin 14. ayetinden 25. ayetine kadar okumuş olduk. Rabbimiz bu surede hem yüceliğine, azametine, kudretine delalet eden, işaret eden nice nice ayetlere, nimetlere dikkat çeker. Arkasından da ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini yalan sayabilirsiniz? Onun kudretini inkar edebilir misiniz? Anlamında sorular sorar. 14. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Halakal insane min salsalin kel fakhar. O Allah insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'ın, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ın, Adem atamızın yaratılışına dair çok sayıda ayet var. İnsanoğlunun o ilk yaratılışı ve daha sonraki yaratılışına işaret eden bu ayetler her bir merhaleye dair, yaratılıştaki her bir seviyeye dair farklı ifadelerle de bize anlatılır. Bu ayette salsal kelimesi geçiyor. Salsal kelimesi dokununca ses çıkaran, işitilebilecek bir ses çıkaran, kuru çamur demektir. Yani biz buna belki ateşte pişirilmiş kuru çamur, yani çömlek benzeri bir o sertlik ifadesidir. Fakhar ise iyice pişmiş, yani kiremit misali demektir. Diğer bazı ayetlerde Cenab-ı Hak insanın yaratılış serüveninde insanın turab diye ifade eder. Turab'dan yarattı. Turab toprak demek. Bir toprak dönemimiz var. Sonra onun tıyin oluşu, bir çamur haline dönüşü var. Sonra tıyni lazip, yapışkan bir çamur haline gelişi ifade edilir ayetlerde yine. Hame'in mesnun diye buyurulur. Burada da işte kuru çamur haline gelişidir. Bu ayette olduğu gibi salsalim min hame'in mesnun, bu ateşte pişmiş kuru çamur. Yine beşer kelimesi kullanılır ki bu da topraktan suret, model, yani bir şekil verilmiş varlık, yapı diyelim, form diyelim, şekil diyelim, o hale işaret eder. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Thümme ce'ale neslehu min sülâletin min mâin mehîn." Bu ilk insan yaratıldıktan sonra onun neslini bir özden ama hakir bir sudan, başka bir ayette nutfeden yaratıldığı ifade edilir. Yani adeta süzülmüş bir sudan yaratılıyor. Ancak bu biraz herkesin ne bileyim hor gördüğü bir sudan yaratılıyor insan. O meni dediğimiz erkek ve kadından çıkan sudan ve daha sonra onun bir araya gelmesinden oluşan nutfeden yaratıldığı ifade edilir. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de muhtelif surelerde geçer. Mesela Âl-i İmrân suresinde 59. ayette Allah Teala'nın katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. Artık o da Allah'ın ol demesinden sonra olma sürecine girdi. Burada toprak kelimesi, turab kelimesi geçer. Secde suresi 7. ayette o her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. Bir başka ayet Saffat suresi 11'de. Şimdi sor bakalım onlara. Yaratılış bakımından kendileri mi daha zor ve çetindir yoksa bizim yarattıklarımız mı? Biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Rahman suresinde okuduğumuz ayette ise Yüce Rabbimiz insanı ateşte pişmiş gibi kuru çamurdan yarattı. Nisa suresi ayet 1'de ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini var edip ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden sakının, onun ahkamına dikkat edin buyurulur. Secde suresi ayet 8'de sonra onun neslini yani insanın neslini bir özden yani hakir bir sudan kıldı. O süzülüp gelen bir sudan. Efendim Hac suresi ayet 5'te ise Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey insanlar eğer öldükten sonra dirilmekten şüphe içindeyseniz biz sizi topraktan sonra nutfeden sonra alakadan yani rahme tutunan bir varlık haline gelmiş parçadan sonra yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattı ki size kudretimizi açıkça gösterelim. Dilediğimizi belirtilmiş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra güçlerinize ermeniz için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi öldürülüyor, kimi de ömrün en kötü çağına, yani en ileri çağına, en acizlik çağı olan ihtiyarlığa itiliyor ki, bilirken bir şey bilmez hale geliyor. Yeri de ölmüş görürsün yeryüzünü. Fakat biz onu üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bitirir. Yani Yüce Rabbimiz insanın varoluşuna birçok ayette farklı şekillerde dikkat çekiyor. Evet, bugün bilim tarihinde de insanın kökenine, yaratılış başlangıcına doğru alimlerimiz, bilginlerimiz adeta bir yolculuk yapmaya çalışıyorlar. Ve insan neden yaratıldı diye suya, balçığa kadar gidiyor bu. Bu süreç nasıl gelişiyor, nasıl gelişti, nasıl bir tekamül süreci oldu? Doğrusu bu sürecin tamamını bugün bilim de tamamen ortaya koymuş değil. Rabbimiz bize haber verdiği şekilde biz inanıyoruz, iman ediyoruz. Ancak Yüce Rabbimizin bu süreçteki bütün detaylarını yani yaratılış detaylarını biz bugün henüz keşfetmiş değiliz. Fakat Adem Aleyhisselam'ın çok özel bir yaratılışla yaratıldığını da Kur'an-ı Azimüşşan'dan biliyoruz. Biz topraktan yaratıldık. Oraya döneceğimiz ifade ediliyor ayette. Ve oradan çıkarılacağımız, diriltileceğimiz, huzura toplanacağımız da Rabbimiz tarafından bize haber veriliyor. Biz bunların hepsine iman ediyoruz. Çünkü biz Rabbimizin her şeye kadir olduğuna, her şeyi en iyi şekilde bildiğine, ilk defa yarattığı gibi tekrar tekrar yaratabileceğine iman ediyoruz, inanıyoruz. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Onun için müminler için bu bir problem teşkil etmiyor. Belki inkarcılar için, belki ateistler için, onlar kendilerine bir başlangıcın nasıl olduğuna dair bir bilgiye ciddi anlamda ihtiyaçları olabilir. Evet, biz de araştırırız. Biz de efendim nasıl olduğuna dair araştırmakla hatta sorumluyuz. Cenab-ı Hak yaratılışın canlılığı nasıl başladığına dair bizim de araştırmamızı istiyor. Emrediyor, bakın diyor, araştırın buyuruyor. Fakat geriye doğru gittiğimiz zaman her birimizin bir su, bir toprak, özgeçmişin olduğunu da görüyoruz. Evet, Cenab-ı Hak insanı böyle bir topraktan, böyle bir süreçle yarattığına burada da işaret etmiş oluyor. Ve hemen bir sonraki ayette bu sefer cinlere yönelik bir bilgi veriyor. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ Cinleri de dumanı olmayan saf bir ateş alevinden yarattı. Şimdi bu nasıl bir ateştir? Bunun da mahiyetini bilmiyoruz. Odun ve kömür ateşi değil elbette. Fakat bir ateş türü. Nar buyuruluyor. Ateş demek zaten. Ama dumansız ateş ifade ediliyor tefsirlerimizde. Bu özellikle mariç kelimesi dumansız alev anlamına gelir. Bu yönüyle o alevin birbirine karışması sebebiyle de maraca kelimesi kullanılmış oluyor. O birbirine girmiş ama dumansız bir alevden yaratıldı. Kim? Cinler. Cinler görünmeyen varlıklar. Biz onları görmüyoruz. En azından genel anlamda bizler görmüyoruz. Allah kimine gösterebilir elbette. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cinlerle buluştuğunu biliyoruz rivayetlerden. Onların Kur'an'ı dinlediğini biliyoruz. Bazı araştırmacılar cin diye bir varlığın olmadığını söylerler. Onun insanlar içerisinden bir gruba işaret ettiğini ifade etseler de hayır, öyle değil. Ehl-i sünnet alimlerimizin hemen hemen tamamı cinlerin farklı bir varlık kategorisi olduğunu, onların da ibadetle sorumlu olduğunu kabul ederler. Çünkü ayette ben insanları ve cinleri ancak bana kul olsunlar için yarattım buyurulur. Cin deyince sadece işte görünmeyen varlıklar, melekler kastedilmiştir diye de anlamaya çalışırlar. Ama hayır, meleklerden ayrıca bahsedilir, cinlerden ayrıca bahsedilir. Burada da zaten yaratılış maddelerine işaret ediliyor ki her ikisi ayrı bir şey. İnsanı diyor Cenab-ı Hak, min salsalden, işte kurumuş çamurdan, balçıktan yarattık. Cinleri de dumansız bir ateşten, alevden yarattık buyurduğuna göre her ikisinin yaratılış cevheri farklı. Hadislerde de meleklerin de nurdan yaratıldığına dikkat çekilir. Öyleyse bunlar aynı varlıklar değil, her biri farklı varlıklardır. Cinlerin erkek ve dişileri de vardır. Onlar da çoğalırlar. Nasıl bizim ilk atamız Adem Aleyhisselam topraktan çok özel bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın bildiği, bizim henüz tam keşfedemediğimiz tarzda yaratıldıysa, cinler de, cinlerin atası da ateşten yaratıldılar. Nasıl biz şimdi topraktan farklı duruyoruz, işte etimizle, kemiğimizle, kanımızla, neyse farklı bir yapıda görünüyoruz. Onlar da yaratılış cevherleri itibariyle ateşten yaratılmışlar ise de, şimdi ateş gibi değiller elbette. Fakat bizler nasıl toprağın özelliklerini taşıyoruz? Onlar da elbette ateşin özelliklerini taşırlar. Hicr suresi 27. ayette nar-ı semum, zehirli ateş tabirine rastlanır. Bu da aslında cinlerin böyle gözeneklerden girebilecek farklı bir yapıda olduklarına işaret ediyor. Cisimleri nasıldır, var mıdır? Farklı şekillere girebilirler mi? Evet, kitaplarımızda farklı şekillere girebildikleri de ifade edilir. İnsanla beyni arasına bile nüfuz edebildiklerine işaret edilir. Semum kelimesinde biraz bu manada vardır. Dolayısıyla cinlerin yaratılış madeni farklı, özellikleri de farklı. Fakat onların da kendi aralarında bir ümmet olduğuna biz inanıyoruz. Onlar da mesela bir takım İşlerinde mümin olanı var, kafir olanı var. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde buna da dikkat çeker. Onların içinde de mümin ve kafirler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Resulü Segaleyn denilir. Yani insan ve cin taifesinin her ikisinin birden peygamberi buyrulur. Ha, bütün peygamberler böyle midir? Doğrusu bilmiyoruz. Bütün cinler topluluğunun peygamberleri insanlardan mı oluşmuştur? Yoksa onların da kendilerine yönelik peygamberler gönderilmiş midir? Bunlara dair de bizim çok bilgimiz yok. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu Kur'an'ın cinler tarafından dinlendiğini ve onların bir kısmının iman ettiğini biz biliyoruz. Çünkü ayet-i kerimelerde buna işaret ediliyor. Evet aziz dostlar, demek ki şu alemde sadece görünen varlıklar değil, biz insanların göremediği varlıklar da, nice nice belki varlıklar da söz konusu. Bunlardan bir grup da efendim cinlerdir. Demek ki bu ayetten anladığımız, bir özetleyecek olursak, şu manalar da var. Cinler salt ruhi varlıklar değillerdir ve onların da maddi cisimleri vardır. Bunu anlıyoruz. Onlar bizi görebilirler ama biz onları göremeyiz. Bu da ayet-i kerimede işaret edilen bir husustur. Nitekim Araf suresi 27'de, ey Adem oğulları, şeytan, ki şeytan cinlerden bir varlıktır, ana babanızı çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de bir belaya düşürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerde sizi görürler buyuruluyor. Biz görmüyoruz ama onlar bizi görebiliyorlar. Yine cinlerin hızlı hareket etmeye özelliğine sahip oldukları, değişik şekillere dönüşebildikleri, topraktan yaratılmış olan insanın görünmeden giremeyeceği yerlere hiç hissettirmeden girebilecekleri rivayetlerde anlatılır ve hemen hemen bütün dünyada da, bütün dinlerde de bu cinlerle alakalı bir takım efendim rivayetler ya da bilgiler ortada dolaşmaktadır. Ama bunların ne kadarı hakikat, ne kadarı efendim insanların yorumudur ya da tespitleridir, bunu bilemiyoruz. Bildiğimiz şu ki Kur'an'ın bize haber verdiği kadarıyla böyle bir varlık cinsi var. Şeytan da bu varlık cinsinden birisidir. Kâne minel cinni buyuruluyor çünkü. O da cinlerden biriydi diye buyuruluyor. Bu yönüyle böyle bir varlık alemine bizim inanmamız zaruridir. Zira Kur'an bunu apaçık beyan etmektedir. Habibullah Efendimiz'den gelen hadisler de öyledir. Ve insanlar gibi, insanlardan bir grup gibi cinleri böyle yorumlamak biraz sanki işi zorlamak. Ne bileyim, gözümün görmediğine ben inanmam, gözüm görmüyorsa yoktur demek gibi bir şey. Bu da doğrusu çok da gerçekçi bir bakış açısı değil. Yüce Rabbimiz insanın ve cinlerin yaratılış maddelerine dikkat çektikten sonra soruyor. فَبِئَيَّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Öyleyse ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Yani şimdi şöyle, bir var olmak her birimiz için bir nimet. İnsanlar için de varoluş bir nimettir. Cinler için de varoluş bir nimettir. Yokluğa göre var olmak Allah'ın bir ihsanıdır, ikramıdır. Hususi bir muradının tecelli ettiği bir varlık olmaktır. Yani Allah'ın iradesi, isteği neticesinde var olmuşlardır. Öyleyse bu var olmak bir nimettir. Onun için bu varoluş nimetine bir şükretmek gerekiyor. Bir de var olduğumuz ham maddeye baktığımız zaman, o toprağa baktığımız zaman, ateşe baktığımız zaman ve şu an o topraktan yaratılan insanın o konuşabilen, ne bileyim düşünebilen, bir takım icatlar yapabilen, ilişkiler geliştirebilen, hatta koskoca alemi yüreğine sığdırabilen bir yapıda bir varlık oluşuna baktığınız zaman insanın, kim bilir cinlerin de ne tür özellikleri vardır, bunların her biri Allah'ın gerek insanlara gerek cinlere yüklediği istidat ve kabiliyetlerdir. Nice nice nimetlerdir. O zaman madem ki biz böyle toprak gibi bir varlıktan, balçık gibi bir belki toprağın bir farklı aşamasından, ne bileyim ya da daha sonraki insan neslinin devamı olan o anne babanın efendim suyundan yaratılmışız. O aşağılık bir sudan bir şekilde çok değerli, zahiren görülmeyen, belki insanın ne bileyim elbisesine bulaşınca yıkaması gereken bir sudan böyle mükemmel bir insanın yaratılması ne büyük bir nimettir. Gözümüzün, efendim kulağımızın, dilimizin, elimizin, ayağımızın oluşması ne yüce bir kudrettir. İşte Yüce Rabbimiz bir bakın diyor. Ya neden yaratıldığınıza bir bakın. Bir de kendinize bakın. Aynaya bir bakın. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hangi kudretini görmezden gelebilirsiniz? Biliyorsunuz âlâ kelimesi nimetler ve ilahi kudret ve kemal anlamında kullanılıyordu. Baktığımız zaman bu ayet hem nimet oluşumuza hem de Allah'ın kudretine işaret ettiği için belki tercümeyi böyle yapmak daha doğru. Rabbinizin hangi nimetlerini, hangi kudretini yalansayabilirsiniz? Rabbul meşrikayni ve Rabbul mağribeyn febi eyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. O Allah iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Öyleyse ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Şimdi burada iki doğu ve iki batı nedir? Burada alimlerimiz farklı yorumlar yapmışlar. İki doğu demişler, şöyle olabilir. Güneş yazın doğduğu yerle kışın doğduğu yer, dünyanın da yuvarlak olması hasebiyle farklı farklı oluyor. İki uç diyelim. Böyle bir aralarında bir mesafe var. Evet, doğu tarafından oluyor ama aynı yerden doğmuyor. Her gün belki ufak ufak farklı yerlerden doğuyor. Onun için iki uca işaret edilmiştir. İki doğu. Battığı yerler de öyle. İşte yazın batış noktasıyla kışın batış noktası, yani güneşin görünmez hale gelme noktaları farklı oluyor. Oraya da iki batı deniyor. Böyle yorumlanmıştır. Kimi müfessirlerimiz daha çok bu şekilde yorumlamışlardır. Bazıları da dünya küre şeklinde olduğundan her bir yarımına göre güneşin doğuş ve batış yerleri demiş. Yani aslında burada ikiden daha fazla tabii. Güneşin şöyle düşünelim, aslında her an doğduğu bir yer var, her an battığı bir yer var aslında. Burada belki çokluktan kinaye olarak o doğuların ve batıların Rabbi anlamında bir ifade de elbette kurulabilir. Bazen bunu daha da farklı yorumlayan alimlerimiz de olmuş. Nasıl yorumlamışlar mesela? Bir doğuş var, işte bu aleme doğuş var. Bir de öbür aleme doğuş var. Ahiret alemine doğuş var. Şu da düşünülebilir. Belki cinlerin kendilerine göre bir doğusu var. İnsanların kendilerine göre bir doğusu, batısı var. Bu yönüyle ayet tabii bunların hepsine birden işaret etmiş de olabilir. Daha farklı bir işaret de olabilir. Alimlerimizin henüz tespit etmediği, belki çok daha farklı bir dönemde farklı bir ilim insanının çıkıp bunu daha farklı şekilde yorumlanması da mümkün olabilir. Ama iki doğunun ve iki batının Rabbi diye bir ifade işte Rahman suresinin 17. ayetinde geçiyor. Güneş gibi maddi, akıl gibi manevi ışık kaynaklarına da doğuş ve batış denilebilir demiş kimi alimlerimiz. Yani insanın bir zahir hislerine diyelim, şu baş gözünün güneşi vardır. Baş gözü o güneş ışıklarıyla görür. Bir de batın dediğimiz adeta idrak yönünün bir güneşi vardır. Nitekim Muhammed Parisi Hazretleri der ki mesela batın dediğimiz o gizli yönümüzün, yani kalp alemimizin, idrak alemimizin, akıl alemimizin güneşi de Kur'an'dır der. Nasıl şu kainatın bir güneşi vardır, belki güneşleri vardır. Her bir alemin kendine göre güneşi vardır. Görünmeyen alemin de bir güneşi vardır. İnsan görünen varlık, cin görünmeyen varlıksa belki her ikisinin de kendilerine göre elbette güneşleri ve o güneşlerin doğuşu ve batışı söz konusudur. Maddi anlamda güneşin doğuşu ve batışı olduğu gibi manevi anlamda güneşin doğuşu ve batışı da elbette söz konusu olabilir. Bütün bunlar evet Kur'an-ı Azimüşşan'ın manaları hem açık ama hem de baktığınız zaman yorumlamaya müsait olması itibariyle hala kıyamete kadar belki yorumlanmaya muhtaç bir kapalılıkta devam ediyor. Rabbul meşrikayni ve Rabbul mağribeyn. İki doğunun ve iki batının Rabbidir o. Bütün doğular onun, batılar onun. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalansayabilirsiniz? Şimdi şöyle, burada da bu ayette de vurgu niye olabilir? Şunu olabilir. Her doğuşta bir efendim gündüz diyelim, bir nurda, bir aydınlıkta nimetler var. Görmek gündüz büyük bir nimettir. Gecenin de kendine göre nimeti vardır. Gündüz maişetimizi temin için, hayatımızı idame ettirmek, sürdürmek için o ışığa ihtiyacımız var. Gece de sükunete, sekinete, huzura ihtiyacımız var, dinlenmeye ihtiyacımız var. Gece de bir nimettir, bu yönüyle gündüz de bir nimettir. Güneşin varlığı büyük bir nimettir, doğuşu büyük bir nimettir, batışı da büyük bir nimettir. Yine sorar Yüce Rabbimiz bir başka ayette, buyurur ki, gecesi olmayan bir gündüz olsaydı size içinde dinleneceğiniz geceyi kim getirecekti? Ya da gece size uzayıp gitseydi aydınlığı size kim getirebilecekti diye sorar. İşte demek ki burada aslında Yüce Rabbimiz iki doğunun ve iki batının Rabbi buyurarak bunların da ne büyük nimet olduğunu, bunları gerçekleştirmenin ne büyük bir kudret ve kemal işareti olduğunu bize hatırlatıyor. Ey Rabbimiz, senin yarattığın her şey ne kadar acayip, yani hayreti çekecek, dikkatimizi çekecek derecede eşsiz sanat eseri Rabbimiz. Kudretin ne kadar yüce Allah'ım. Senin hiçbir nimetini yalan sayamayız. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben bu sureyi diyor cinlere okudum, onlar sizden daha iyi dinlediler. Ne zaman Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayarsınız ayeti gelse, Allah'ım biz senin bütün nimetlerini itiraf ederiz, hiçbirini yalan saymayız derlerdi. Biz de öyle diyelim. Madem ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayetler okundukça bizim Allah'ın nimetlerini itiraf etmemizi, şükretmemizi istiyor. Bunun daha güzel olduğunu söylüyor. Biz de öyle yapalım. Ne zaman bu ayet gelse peşinden biz de diyelim ki Rabbimiz senin hiçbir nimetini yalanlamıyoruz. Ve senin kudretini, kemalini, yüceliğini itiraf ediyoruz. Bize nimetlerini göster. Hiçbir nimetini de gözümüze küçük gösterme. Zaman zaman alışkanlık halinde Allah'ın küçük büyük nimetleri sözünü kullanıyoruz. Fakir şöyle düşünüyorum. Allah'ın hiçbir nimetine küçük kelimesini yakıştırmamak lazım. Belki şöyle demek lazım. Bütün nimetler büyüktür. Hakk'ın bütün nimetleri büyüktür. Ama kimi nimetleri daha büyüktür? Her bir nimetin yanına büyük kelimesi yakışır. Allah'ın hiçbir nimeti küçük değildir. Onun için küçük büyük nimetler tabirinden ziyade Allah'ın nice nice büyük azametli nimetleri içindeyiz diye itiraf etmek lazım. 19. ayet. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir buluşsunlar diye. Fakat aralarında bir engel vardır. Onu aşıp da birbirine karışmazlar. Aralarında bir berzah var. Öyleyse ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalanlayabilirsiniz? Ya Rab, senin hiçbir nimetini ve kudretini yalanlamıyoruz. Burada bu ayet-i kerime, efendim bugün de belki tarih boyunca da bütün insanlığın şahit olduğu bir gerçeğe işaret ediyor. İki deniz, iki belki nehir, iki büyük deniz birbiriyle buluşuyorlar. Tamam, karışıyor adeta birbirine. Birbiriyle buluşuyorlar. Ancak diyor, buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ikisinin birbirine karışmasını önleyen aralarında bir perde var. Bir berzah var, bir engel var. Biri birine aşıp diğerine geçmiyor adeta. Aynı konuya yer veren Furkan suresinde 53. ayette şöyle buyuruluyor. O Allah, iki denizi birbirine doğru salıveren de Allah'tır. Öyle bir Allah'tır. İşte şu susuzluğu giderici tatlı bir su, diğeri de tuzlu ve acı bir sudur. Fakat birbirlerine karışmamaları için aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koymuştur. Onun için buradaki ayeti alimlerimiz acı ve tatlı ya da tuzlu diyelim. Tuzlu ve tatlı suların birbirine karışmadığı şeklinde açıklamışlardır. Bu Furkan suresindeki 53. ayetten hareketle. Bu engel nedir? Nasıl bir engeldir? Elbette ilahi kudretle konulmuş bir orada bir kanun var. Bununla ilgili eski alimlerimizin de elbette izahları var. Ancak son dönem alimlerimizden Vahidüddin Han diye bilinen, bilim ve uygarlık açısından İslam diye de eseri Türkçe'ye tercüme edilen alimimiz, çağdaş bilgiyle de, yani çağın geldiği bilgi seviyesiyle de bu ayeti izah etmeye çalışır ve der ki, çağımız bilginleri bu perdeye, yani iki denizin birbirine karışmasını engelleyen perdeye, yüzey gerilimi, satın uzaması kanunu demektedirler. Buna göre hareketli iki sıvı kütlesini birbirinden ayıran bu engel, molekülleri bir arada tutan kohezyon kuvvetinin her iki sıvıda farklı olması sebebiyle meydana gelmektedir. Bu sayede iki sıvı kendi sahalarında kendi mahiyetlerini ve kendilerine ait özelliklerini muhafaza edebilmektedir. Adeta bir perde ile çevrilmiş. Bunun basit bir örneği su ile dolu bir bardakta herkes tarafından görülebilir. Su bardağın satında yani yüzeyinde muayyen bir miktar yükselmedikçe taşmaz. Suyun üstündeki yüzey gerilimi esnek bir zar gibi sıvıyı kaplamaktadır. Bu şeffaf perde gözle görülebilecek bir zar değildir. Zaten Kur'an'ın konumuzla ilgili icazı da yani mucize oluşu da burada gizlenmektedir. Suyun bardaktan şeffaf perdenin kalınlığı kadar olan belirli bir mesafeyi aşarak dışarı çıkmasına mani olan işte bu esnek zardır. Bu zar kuvvetli olup muayyen bir dereceye kadar cisimleri kaldırarak batmalarına mani olur. İşte bu zeytinyağı ile suyun karışmasını önleyen, tatlı su ile acı suyun arasını ayıran surface tension denilen yani yüzey gerilimi diye ifade edilen kanundur. Bu kanuna göre moleküler yapısı, sıcaklığı ve tuzluluğu ile birbirinden farklı olan su kitleleri büyük okyanuslar ve denizlerde olduğu gibi yan yana iç içe bulunsalar da biri diğerine karışmamakta, kendi mahiyetlerini muhafaza edebilmektedir. Bu konuyla alakalı olarak muhterem Ömer Çelik hocamız Morris Bukay'dan bir nakilde bulunur. Şöyledir oradan alınan bilgide. Kaptan Cousteau diye bir efendim araştırmacı bu konuyu şöyle bir açıklamayla ortaya koymaya çalışıyor. Bazı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk diyor Kaptan Cousteau. Araştırmalara sonunda gördük ki Akdeniz'in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu'ndaki su kitlesini inceledik ve Akdeniz'den tamamen farklı olduğunu gördük. Bu iki su kütlesi Cebeli Tarık Boğazı'nda birleşiyor ve bu birleşme binlerce yıldan beri sürüyordu. Buna göre iki denizin karışması ve sonuç olarak tuzlulukta, yoğunlukta, ihtiva ettiği madde oranında eşit veya eşite yakın bir durumda olmaları gerekiyordu. Öyle ya, bileşik kaplar misali birbirine geçişleri neticesinde eşitlenmeleri gerekiyordu. Oysa böyle bir durumun mevcut olmadığını, yani su kütlelerinin birbirine karışmadığını ve her iki denizin yakın kısımlarında dahi ayrı bir yapıya sahip olduğunu hayretle müşahede ettik. Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme noktasında bulunan harika bir su engeli mani oluyordu. Aynı türdeki bir su engeli 1962 yılında Alman ilim adamları tarafından Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda da bulunmuştu. Sonraki araştırmalarımızda farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı su engelinin bulunduğunu müşahede ettik. Evet, bu tabii son dönemde yapılan gözlemler, araştırmalar neticesinde ortaya çıkan bir hakikat. İşte Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da o cahiliye Araplarının bilmediği böyle bir konuyu belki az çok tahminen belki tuzlu su, tatlı su ayrımını bilen de belki olabilir ama böyle bir tespit işte 20. yüzyılda yapılabiliyor. Buna işaret ediyor Cenab-ı Hak. İki deniz diyor salıverir buluşsunlar diye. Ama diyor birbirine karışmasını engelleyen aralarında bir perde vardır. Bu perdeyi koyduk. Cenab-ı Hak buna dikkat çekiyor. Ve soruyor sonra. Şimdi Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalan sayabilirsiniz? Bakınız. O acı ve tatlı suların birbirine karışmaması da ne büyük nimet. Her bir denizin, nehrin farklı farklı özelliklerde olması kim bilir daha tespit edemediğimiz nice nice nimetler gizliyor içinde. İşte bir taraftan aslında bu ayet araştırın, görün, bulun, bakınız bunların ne büyük nimet olduğunu göreceksiniz, anlayacaksınız manası da var. Bu sebeple aslında her bir ayet nice nice ufuklar çiziyor ancak ayetlerin o ufkunu kendisine hedef edinecek ilim adamlarına, irfan adamlarına, araştırıcılara her zaman ihtiyaç var. يَخْرُجُ مِنْ هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِئَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O iki buluşan denizin her ikisinde de vardır bu. Öyleyse ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalan sayabilirsiniz?
Mercan, bazı alimlerimizin izahına göre Araplar tarafından deniz kabukları için kullanıldığı söylenir. Kimine göre ise küçük incilerdir. Ferra isimli alimimize göre ise irili ufaklı inciler demek bu. Lü'lü vel mercan, el-lü'lü kelimesi inci anlamına geliyor. Mercan da onun küçüğüne deniyor. O denizlerden nice nice inci mercan, yani küçük büyük nice inciler, nice değerli madenler çıkarıyorsunuz. Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? Evet, denizlerden bugün sadece balık nimeti çıkmıyor. Daha nice nice madenler, nice nice daha başka nimetler ortaya çıkıyor. Bu nimetleri de bizim için yaratan Allah'tır. Öyleyse hangi birini yalan sayarsınız diyerek de Cenab-ı Hak soruyor. Yalan saymıyoruz ya Rabbi. Her birini itiraf ediyoruz Allah'ım.
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ فَبِئَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
O denizde koca dağlar gibi yükseltilmiş akıp giden gemiler onundur. Hareket halindeki dağlar gibi denizler üzerinde yüzüp giden kocaman gemiler onundur. Evet, onundur. Çünkü onun kanunlarıyla yapılmış, onun verdiği akılla ve idrakle bulunmuştur. Öyleyse ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini yalan sayabilirsiniz? O denizin kaldırma gücünü, o dağ gibi gemilerin yüzüp gidişini nasıl inkar edebilir insanoğlu? 20. yüzyılda da hala en önemli taşımacılık deniz taşımacılığıdır. Öyle kayıp gidiyor koskoca dağlar. Bunları da Cenab-ı Hak kendi ayetleri olarak görmemizi istiyor. Allah'ın varlığına, kudretine, yüceliğine işaret eden büyük ayetler. Bunlar da her biri Rabbimizin onlara koyduğu, kainata koyduğu bir takım kanunlar neticesinde ortaya çıkıyor. Öyleyse bütün varlığa, bütün hadisata ibret gözüyle bakıp her birinde nimeti görmek ve her bir nimetin içinde ilahi kudreti görmek bizden beklenen budur. Ve bu basiret meselesidir, firaset meselesidir, kalp gözü meselesidir. İbret alabilecek bir bakış açısı neticesinde bu güzellikler ortaya çıkacaktır. Rabbimiz her birimizi böylesi idrak, basiret ve firasetle Cenab-ı Hak donatsın ve biz de Rabbimizin nimetlerini yalanlayanlardan değil, Rabbimizin nimetlerini daima itiraf edip ona şükredenlerden olalım inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.